Ayrım 23, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 264, 23. Bölüm. Valiz bulunduğu yerde duruyordu. Valizin bulunduğu yer yolun tam kenarı olduğundan polis arabalarıyla bir grup insanı gören sürücüler meraktan yavaşlayıp duruyorlardı. Nyberg yolun kenarındaki lastik izlerinin resimlerini çekiyor ve topraktan örnekler alıyordu. Nyberg çömelirken koltuk değneklerini tutması için yardımcılarından birini yanına çağırdı. Yerde duran bir şeyi işaret etti. Wallander'i görünce başını kaldırıp baktı. ''Norland nasıldı?'' diye sordu. ''Ben valiz falan bulamadım ama çok güzeldi ve buz gibiydi.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Eğer şansımız yaver giderse valizin burada ne zamandan beri durduğunu söyleyebileceğiz.'' dedi Nyberg. Wallander valizin üstünde sahibinin adının yazılı olduğu etiketi ya da özel turların etiketini görememişti. ''Vanya Anderson'da konuştunuz mu?'' diye sordu. ''Buraya geldi.'' diye karşılık verdi Martinson. ''Valizi tanıdı. Valizi açtık. Evde bulamadığımız gece görüşlü dürbün en üstte duruyordu. Bu kesinlikle onun valizi.'' Wallander bir an düşündü. Enaborg'un güneyinde E-13 karayolundaydılar. Lödinge Saban Kavşağı çok yakındılar. Tersi yöne gidildiğinde ise Krage Hölm Gölü ve Marvinsholm yolu vardı. Wallander iki cinayet yerinin hemen hemen ortasında durduklarını fark etti birden. Valiz yolun doğu kesiminde duruyordu. Eğer valizi araba kullanan biri oraya bırakmışsa arabanın Yeastad bölgesinin kuzeyine doğru yol alması gerekiyordu. Ama araba Marsvinholst'tan gelip Sövestad kavşağından saparak kuzeye de gitmiş olabilirdi. Wallander bu seçenekleri değerlendirmeye çalıştı. Nyberg haklıydı. Valizin orada ne zamandan beri durduğunu saptamak yararlı olabilirdi. ''Valizi ne zaman alabiliriz?'' diye sordu. ''Bir saat içinde onu Yeastad'a götürebiliriz.'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Benim fazla işim kalmadı.'' Wallander Martinson'a bakarak başını salladı ve arabaya doğru gittiler. Havaalanından dönerlerken Wallander yolda arkadaşına yolculukla ilgili her şeyi anlatmıştı. Ama yine de hala Ericsson'un mirasının bir bölümünü nereden Sven Stavik'teki kiliseye bıraktığını öğrenememişlerdi. Öte yandan Harald Berggren'in öldüğünü öğrenmişlerdi. Wallander Ekberg'in gerçeği söylediğinden emindi. Berggren'in Ericsson'un ölümüyle bir ilgisi olmadığı da ortaya çıkmıştı. Ama yine de onun bir ara Ericsson'un yanında çalışıp çalışmadığını öğrenmeleri gerekiyordu. Bulmacanın bazı parçaları daha önemliydi. Berggren de bulmacanın bu tür bir parçasıydı artık. Arabaya binerek Yeastad'a geri döndüler. ''Belki de Ericsson işsiz kalan paralı askerlere iş buluyordu.'' dedi Martinson. ''Belki biri Harald Berggren'in peşine düşmüştü.'' ''Her şey olabilir.'' dedi Wallander kuşku dolu bir sesle. ''Ama Runfeld'in başına gelenleri nasıl açıklayacağız?'' ''Henüz açıklayamayacağız. Onun üstünde odaklaşalım mı?'' ''Önce Ericsson öldürüldü.'' dedi Wallander. ''Ama bu nedensellik zincirinde onun birinci halka olduğu anlamına da gelmemeli. Elimizde yalnızca ipuçları değil, cinayetlerin neden işlendiğine ilişkin herhangi bir neden bile yok.'' Martinson bir süre konuşmadı. Sövestad'a gelmişlerdi. ''Neden Runfeld'in valizi bu yolun kenarına bırakıldı?'' diye sordu sonra da. ''Runfeld aksi yöne gidiyordu, Kopenhag'a doğru gidiyordu. Marsvinsholm, Kastrup Havaalanı yolunda. Ne oldu da fikir değiştirdi?'' ''Bunu ben de öğrenmek istiyorum.'' dedi Wallander. ''Runfeld'in arabasını inceledik.'' dedi Martinson. ''Oturduğu binanın arkasında bir otopark var. Arabası 93 model Opel. Sıra dışı bir şeye rastlamadık.'' ''Arabanın anahtarları evindeydi.'' Wallander yolculuğa çıkacağı sabah Runfeld'in taksi çağırıp çağırmadığını sordu. ''Taksi durağıyla Hanson konuştu. Runfeld bir gece önce arayarak sabah saat 5'te bir araba istemiş. Malmö'ye gidecekmiş. Taksi durağı onun gelmediğini söyledi. Taksinin şoförü beklemiş. Runfeld'in uyuyakaldığını düşünerek kapıyı çalmış. Ama kapı da açılmamış. Taksi şoförü de biraz daha bekledikten sonra geri dönmüş. Hanson konuştuğu şoförün güvenilir biri olduğunu söyledi.'' ''Çok iyi planlanmış bir cinayetle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.'' dedi Wallander. ''Bu da tek bir kişiden daha fazlasının söz konusu olduğunu gösteriyor.'' dedi Martinson. ''Bu kişi her kimse Runfeld'in planlarını ayrıntılarıyla biliyor olmalı. Ayrıca ne zaman yola çıkacağını da biliyordu. Bu tür ayrıntıları kimler bilebilir?'' ''Liste uzun değil ve bu listede elimizde. Unbrit hazırladı sanıyorum. Seyahat ajentasından Anita Lagergren ve Runfeld'in çocukları. Kızı babasının hangi gün yola çıkacağını biliyordu ama bunun sabahın erken saatinde olduğunu bilmiyordu. Başka kimsenin de bildiğini sanmıyorum.'' ''Vanya Anderson?'' ''Bildiğini sanıyordu ama bilmediği anlaşıldı. Valender yavaşça başını salladı. Listede biri daha olmalı dedi. Bu da bizim aradığımız kişi. Müşterilerinin dosyalarını inceleyeceğiz. Yıllar içerisinde 40 küsur iş üstlenmiş. Bir başka deyişle müşteri listesi pek kabarık sayılmaz. Ama aradığımız kişi bu söz konusu müşterilerin arasında olabilir. Dosyaları çok dikkatle incelemeliyiz diye karşılık verdi Valender. Sıkıcı bir iş olacak ama haklı olabilirsin. Bunun çok uzun süreceğini hissediyorum. Valender de aynı şeyi düşünüyordu. Yanıldığımızı ümit edelim ama pek sanmıyorum. Yista'da yaklaşıyorlardı. Çiçekçi dükkanını satacaklarmış dedi Martinson. Çocuklar buna karar vermişler. Vanya Anderson'a dükkanı almak isteyip istemediğini sormuşlar. Ama Vanya Anderson'un o kadar parası olduğunu hiç sanmıyorum. Bunları sana kim söyledi? Borunfeld telefon etti. Cenazeden sonra kardeşiyle birlikte Yista'dan ayrılıp ayrılamayacaklarını öğrenmek istiyordu. Cenaze ne zaman? Çarşamba. Bırak gitsinler dedi Valender. Gerekirse onlarla daha sonra bağlantı kurarız. Otoparka saptılar. Arnhult'taki tamirciyle konuştum dedi Martinson. Araban önümüzdeki haftanın ortalarında hazır olacakmış. Pahalıya patlayacak ama bunu başından beri bildiğinden eminim. Arabanı buraya Yista'da gönderebileceklerini söylediler. İçeri girdiklerinde Hanson Svedberg'in odasındaydı. Valender onlara yolculuğunu anlattı. Hanson grip olmuştu. Valender eve gidip dinlenmesini önerdi. Şef Olgerson da hasta dedi Svedberg. Galiba o da grip olmuş. Grip mevsimi başladı mı diye sordu Valender. Bu grip salgını bize büyük sorunlar çıkarır her zaman. Benimkisi yalnızca soğuk algınlığı dedi Hanson arkadaşını yatıştırmak istercesine. Şansım yaver giderse yarına bir şeyciğim kalmaz. Ambrit'in iki çocuğu da hasta dedi Martinson ama kocası yarın geliyormuş. Valender arkadaşlarına valiz karakola geldiğinde kendisine haber vermelerini söyledikten sonra onların yanından ayrıldı. Oturup yolculuğuyla ilgili rapor yazmak istiyordu. Hatta vakti olursa yolculuk harcamalarını geri alabilmek amacıyla yaptığı harcamaların bir listesini de çıkarmayı düşünüyordu. Ama odasına giderken fikrini değiştirerek geri dönüp Svedberg'in odasına gitti. ''Bana bir araba ödünç verebilir misiniz?'' diye sordu. ''Yarım saat sonra döneceğim.'' Herkes arabasının anahtarını uzattı. Martinson'unkini aldı. Vastra Valgata'na giderken hava kararmaya başlamıştı. Gökyüzü bulutsuzdu. Gece hava çok soğuk olacaktı. Isı belki sıfıra düşebilirdi. Arabayı çiçekçi dükkanının önüne park ettikten sonra Runfeld'in evine doğru yürüdü. Pencerede ışık vardı. Runfeld'in çocuklarının evde olduğunu, babalarının eşyalarını topladığını düşündü. Polis istedikleri eşyayı almalarına, istemediklerini de atmalarına izin vermişti. Birden aklına babası Gertrud ve kız kardeşi Christina geldi. Babasının eşyalarını toplamaya yardım etmeye gitmemişti. Aslında onun yardımına pek gerek yoktu ama hiç olmazsa onların yanında olabilirdi. Bunu istemediği için mi yoksa babasının evine gidecek zamanı olmadığından mı yapmadığını tam olarak kestiremiyordu. Runfeld'in oturduğu binanın önünde durdu. Etrafta kimseler yoktu. Kapının önünde durup çevresine bakarak olayların akışını anımsamaya çalıştı. Sonra da karşı kaldırıma geçerek bir kez daha binaya yaklaştı. Runfeld sokakta diye geçirdi içinden Valender. Saatin tam olarak kaç olduğu hala kesinlik kazanmamıştı. Akşamüstü ya da gece evden çıkmış olabilirdi. Çıktığında da valizi yanında değildi. Evden çıkmasına bir şey neden olmuştu. Öte yandan evden eğer sabah çıkmışsa valizinin de yanında olması gerekiyordu. Sokakta kimseler yoktu. Valizini yere kaldırımın üstüne bırakmış olmalıydı. Taksi acaba hangi yönden gelmişti? Kapının önünde mi yoksa karşı kaldırımda mı taksiyi beklemişti? Bu arada da bir şey olmuştu. Runfeld ve valizi ortadan kaybolmuştu. Valiz nice zaman sonra Höör yoluna yakın bir yerde ortaya çıkmıştı. Runfeld'in cesedi de Marswinsholm yakınlarındaki ormanda ağaca bağlı olarak bulunmuştu. Valander binanın önündeki ve arkasındaki kapıları inceledi. İkisi de birinin gizlenebileceği kadar derin değildi. Sokak lambalarına baktı. Runfeld'in kapısını aydınlatan lamba bozuk değildi. Araba diye geçirdi içinden. Burada kapının hemen önünde bir araba bekliyordu. Runfeld sokağa çıktı. Arabanın içinde bekleyen kişi arabadan indi. Runfeld onu görünce korkmuş ve bir çığlık atmış olmalı. Komşular onu duymuş olabilirler. Arabadan inen yabancı biri ise Runfeld yalnızca şaşırmış olabilir. Adam Runfeld'e yaklaşır. Acaba onu bir yumrukla yere serer mi? Onu tehdit eder mi? Wallander, Vanya Anderson'un ormandaki tepkisini anımsadı. Runfeld ortadan kaybolduğundan bu yana çok zayıflamış. Çünkü kaçırılmıştı. Çünkü kendisini kaçıran kişi ona yemek vermemişti. Devam etti. Runfeld ya baygın ya da kendinden geçmiş bir halde arabaya sürüklenir. Sonra da araba oradan uzaklaşır. Valiz Höör yolu üstünde bulunmuştu. Wallander birden valizin bulunması için oraya amaçlı olarak konulmuş olabileceğini fark etti. Kapıya geri dönerek senaryosuna yeniden başladı. Runfeld sokağa çıkar. Sabırsızlıkla beklediği yolcular çıkmak üzeredir. Orkideleri incelemek için Afrika'ya gidecektir. Sokak kapısının önünde volta atmaya başlar. Wallander 10 yıl önce Runfeld'in karısını öldürmüş olabileceği olasılığını düşündü. Buzda bir delik açarak karısının boğulmasına neden olmuştu. Runfeld acımasız bir adamdı. Çocuklarının annesini dövüyordu. Oysa dıştan bakıldığında orkidelere hayran bir çiçekçiydi. Ve şimdi de kapının önünde Nairobi yolculuğuna çıkmak için taksinin gelmesini bekliyordu. Konuştuğu herkes onun bu yolculuğu nasıl da heyecanla beklediğini söylemişti. Dostça görünümlü bu adam aslında bir canavardı. Wallander hem çiçekçi dükkanını hem de hırsızı düşündü. Biri içeri girmişti ama hiçbir şeyi çalmamıştı. Tek bir çiçek bile almamıştı. Yerde kan vardı. Wallander başını şaşkınlıkla salladı. Göremediği bir şeyler vardı. Bilinmezler birbirini izliyordu. Gösta Runfeld, orkide tutkunu, canavar. Holger Eriksson, kuş hayranı, şair ve galerici. Onun da oldukça acımasız olduğuna ilişkin söylentiler vardı. Bu iki adamı birbirine acımasızlıkları bağlıyor diye geçirdiği içinden Wallander. Gizli acımasızlık. Bir kez daha Runfeld'in oturduğu binanın kapısına doğru gitti. Binadan çıktı, valizini yere koydu. Tabii binadan sabah çıkmışsa. Peki sonra ne yaptı? Taksinin gelmesini bekledi. Ama taksi geldiğinde kendisi yoktu. Wallander birden durdu. Runfeld taksinin gelmesini bekler. Bu arada başka bir taksi gelmiş olamaz mı? Sahte bir taksi. Runfeld yalnızca bir taksinin gelip kendisini alacağını biliyordu. Plakasını bilmiyordu ki. Ya da şoförün kim olacağını. Şoför valizi bagaja koyar. Runfeld arabaya biner ve taksi Malmö'ye doğru yönelir. Ama Marvin solundan öteye gidemez. Olaylar bu şekilde gelişmiş olabilir mi? Runfeld ormanın yakınlarında bir yere kaçırılmış olabilir mi? Ne var ki valiz tam tersi yönde, Höör yoluna giden yolun kenarında bulunmuştu. Holger Eriksson'un çiftliğine giden yolda. Wallander ne düşüneceğini bilemiyordu. Bir tek şey kesinlikle açık ve seçikti. O da Runfeld'in kapısının önünde alan kişi onun Nairobi'ye gideceğini biliyordu. Karakola geri döndüğünde Nyberg'in arabasının otoparka çok kötü bir şekilde park edilmiş olduğunu gördü. Valiz gelmişti. Toplantı odasındaki masanın üstüne plastik bir örtü sererek valizi örtünün üstüne koydular. Valiz kapalıydı. Nyberg, Hanson ve Svedberg'le birlikte kahve içiyordu. Wallander onların kendisini beklediğini gördü. Martinson telefondaydı. Wallander onun çocuklarından biriyle konuştuğunu anlamıştı. Arabanın anahtarlarını uzattı. ''Valiz ne kadar zamandan beri yolun kenarında duruyormuş?'' diye sordu Wallander. Nyberg'in yanıtı onu şaşırttı. ''Birkaç günden beri'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Üç günden fazla değil.'' ''Demek ki bir süre başka bir yerdeydi.'' dedi Hanson. ''Katil bu valizden kurtulmak için neden bu kadar bekledi?'' diye sordu Wallander. Kimse bu sorunun yanıtını bilmiyordu. Nyberg plastik eldivenleri eline geçirerek valizin kapağını açtı. Wallander ona beklemesini söylediğinde valizin içindeki eşyaları çıkarmak üzereydi. Valize doğru uzandı. Ne olduğundan tam olarak emin olmamakla birlikte bir şey dikkatini çekmişti. ''Bunun resmi çekildi mi?'' diye sordu. ''Açıkken çekilmedi.'' diye karşılık verdi Nyberg. ''O zaman çekelim.'' dedi Wallander. Valizin toplanış şeklinde dikkatini çeken bir şey vardı. Nyberg Svedberg'e bir sandalyeye çıkıp valizin resimlerini çekmesini söyledi. Sonra da valizi boşalttılar. Runfeld Afrika'ya yanına fazla eşya almadan çıkmayı tasarlamıştı. Valizin içinde olağan dışı bir şey yoktu. Valizin gözlerinden birinde yolculukla ilgili evrakı buldular. Ayrıca bir zarfın içinde de dolarlar vardı. Eşyaların en altındaysa not defterleri, orkidelerle ilgili yazılar ve bir de fotoğraf makinesi vardı. Hiç konuşmadan eşyaları incelediler. Wallander dikkatini neyin çektiğini anlamak için belleğini zorlayıp duruyordu. Nyberg küçük bir çantayı açtı. Bir ilaç şişesinin üstündeki etiketi okudu. Sıtma ilacı dedi. Rundfeld Afrika'da neye gereksinimi olacağını biliyormuş. Valander dikkatle çantaya baktı. İç gözünde bir şey vardı. Nyberg bunu çıkardı. Bu mavi bir kimlikti. Rundfeld belki bir konferansa katılacaktı dedi Nyberg. Fotoğraf çekme safarisine katılacaktı dedi Valander. Ama bu bir önceki yolculuğundan da kalmış olabilir tabii ki. Masanın üstündeki kağıt peçeteyi alarak kimliği tutup kaldırdı, kokladı. Sonra da yanında duran Svedberg'e uzattı. Sence bu ne kokuyor? Tıraş losyonu. Valander başını iki yana salladı. Hayır dedi, bu bir parfüm kokusu. Herkes sırayla kimliği kokladı. Sonunda herkes bunun kadın parfümü olduğunu kabul etti. Vallander'in kafası şimdi daha da karışmıştı ve bir yandan da bu kimliği bir yerde gördüğünü anımsamıştı ama nerede gördüğünü çıkaramıyordu. Daha önce böyle bir kimlik gören var mı diye sordu. Malmö hastanesinde kullanılanlara benziyor dedi Martinson. Hastanede çalışan herkes bundan bir tane takar. Bunun hiçbir anlamı yok dedi Vallander. Yani Rundfeld'in valizinde parfüm kokan bir kimliğin demek istiyorum. Tam o anda da valizin kapağında neyin kendisini tedirgin ettiğini fark etti. Anbrit'in bir an önce buraya gelmesini istiyorum dedi. Çocukları hasta olsun ya da olmasın. Belki yine komşusu çocuklara yarım saat bakar. Komşunun ücretini polis teşkilatı ödeyecek. Martinson Anbrit'e telefon etti. Geliyor dedi. Neden onun gelmesini istedin diye sordu Hanson. Bu valize bir şey yapmasını isteyeceğim ondan dedi Vallander. Eşyaları içine koyalım mı diye sordu Nyberg. Ben de ondan bunu yapmasını isteyeceğim diye karşılık verdi Vallander. Herkes şaşkınlıkla ona baktı ama kimse bir şey söylemedi. Hanson burnunu çekti. Nyberg bir koltuğa oturarak ayağını uzattı. Martinson büyük olasılıkla evine telefon etmek için odasına gitti. Vallander toplantı odasından çıkarak Yistad polis merkezinin haritasına bakmaya gitti. Marswinsholm, Lödinge ve Yistad yollarını inceledi. Hepsi bir yerde merkeze çıkıyor diye geçirdiği içinden. Farklı olayların arasındaki kesişme. Katil cinayet yerine mutlaka bir şekilde geri döner. Ama öte yandan da katil her zaman aynı yerden defalarca geçer. Höglund koşar adımlarla binadan içeri girdi. Vallander onun gelmesini istediği için bir an pişman oldu. Ama bu kez bunu yapmasının geçerli bir nedeni olduğuna inanıyordu. Bir şey mi oldu diye sordu Höglund. Rundfeld'in valizini bulduğumuzu duydun mu? Evet. Birlikte toplantı odasına gittiler. Şu anda masanın üstünde duran her şey valizin içindeydi dedi Vallander. Şimdi eline plastik bir eldiven geçirmeni ve bu eşyaları valize yerleştirmeni istiyorum. Belli bir düzene göre mi yerleştireyim? İçinden nasıl gelirse öyle yerleştir. Kocanın valizini hep sen topladığını söylemiştin bana. Bir başka deyişle bu konuda deneyimli olan sensin. Höglund söylenileni yaptı. Vallander genç kadının bir sürü soru sormamasına sevinmişti. Hepsine Anbrit Höglund'u dikkatle izliyordu. Genç kadın alışkanlıkla eşyaları birer birer alıp valize yerleştiriyordu. İşini bitirdikten sonra da bir adım geriledi. Kapatayım mı? Buna gerek yok. Masanın etrafında durmuşlar valize bakıyorlardı. Vallander kuşkulanmakta haklıydı. Rundfeld'in valizini nasıl hazırladığını nereden biliyorsun diye sordu Martinson. Yorumlarını biraz daha kendine sakla dedi Vallander. Kafeteryada oturan bir trafik polisi var. Git ve onu buraya getir. Lorin adında trafik polisi içeri girdi. Valizi yeniden boşaltmışlardı. Lorin'in çok yorgun bir hali vardı. Vallander onların içkili araba kullanma kampanyası üzerinde çalıştıklarını biliyordu. Lorin'e eline bir plastik eldiven geçirip eşyaları valize yerleştirmesini söyledi. Lorin de soru sormadı. Vallander onun eşyaları gelişi güzel değil de özenle yerleştirdiğini gördü. İşini bitirince de Vallander ona teşekkür etti. Lorin dışarı çıktı. Tamamıyla farklı dedi Svedberg. Burada bir şeyi kanıtlamaya çalışmıyorum dedi Vallander. Ayrıca kanıtlayabileceğimi de sanmıyorum. Ama Nyberg valizi açtığında bir şeylerin yolunda olmadığını hissettim. Kadınlarla erkeklerin valizleri farklı biçimlerde yaptıklarını biliyorum. Bana kalırsa bu valizi de bir kadın hazırladı. Juania Anderson mu diye sordu Anson. Hayır diye karşılık verdi Vallander. O değil. Valizi ilk önce Rundfeld hazırladı. Bundan emin olabiliriz. Onun ne demek istediğini ilk anlayan Höglund olmuştu. Sen valizin yeniden yapıldığını mı söylemeye çalışıyorsun bir kadın tarafından? Ben aslında yüksek sesle düşünmeye çalışıyorum. Bu valiz yalnızca birkaç günden beri o yolun kenarında duruyor. Oysa Rundfeld bundan çok daha uzun bir süre önce öldü. Peki bunca zamandan beri valiz neredeydi? İçinden bazı eşyalar da alınmış olabilir. Odanın içinde derin bir sessizlik oldu. Valizin içinde iç çamaşırı yoktu diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Tek bir iç çamaşırı bile almadan bir insanın böylesine uzun bir yolculuğa çıkması pek mantıklı değil. Valizi onun hazırlamadığı anlaşılıyor dedi Hanson. Bu da valizin bir kez daha ama bu kez başka biri tarafından yapıldığını ortaya çıkarıyor dedi Martinson. Belki de bu bir kadındı ve valizin yeniden yapılması sırasında da Runfeld'in iç çamaşırları ortadan kayboldu. Wallander odanın içindeki gergin havayı soludu. Bir şey daha var dedi yavaşça. Runfeld'in iç çamaşırları kayboldu ama valizin içine de yabancı bir şey konuldu. Mavi plastik kimliği işaret etti. Höglund eldivenlerini çıkarmamıştı. Kokla dedi Wallander ona. Höglund söylenileni yaptı. Bir kadın parfümü dedi. Odanın içindeki sessizliği Nyberg bozdu. Tüm bu vahşete bir kadın eli mi karıştı demek istiyorsun? Bunu da bir olasılık olarak ele almalıyız diye karşılık verdi Wallander. Doğrudan böyle bir şey ortada olmasa da, tabii valizin dışında. Uzun bir süre kimse konuşmadı. 16 Ekim pazar günü saat 19.30'du. Akşam saat 7'yi biraz geçe demir yolunun altından geçen yoldaydı. Hava oldukça soğuktu ve üşümemek için yerinde hafifçe zıplıyordu. Adamın geçmesine daha vakit vardı. En az yarım saat, belki biraz daha fazla zaman vardı. Ama randevusuna her zaman erken gitmeyi yeğlerdi. Geciktiği, insanları beklettiği günleri anımsayınca ürperdi. O günlerdeki rahatsız edici deneyimlerden sonra bir daha asla geç kalmamıştı. Yaşamını bir program çerçevesinde yaşamaya başlamıştı. Oldukça sakindi. Adam yaşamayı hak etmemişti. Ondan nefret etmiyordu. O adam yüzünden acı çeken kadın ondan nefret etmeliydi. Oysa kendisi karanlığın içinde gerekli olan şeyi yapmak için tüm soğukkanlılığıyla bekliyordu. Bir an için bu görevini ertelemeyi düşünmüştü. Şömine boştu ama işleri birkaç hafta boyunca yoğun olacaktı ve adamın şöminenin içinde ölmesi riskini göze almak istemiyordu. Bu görevini bir an önce yerine getirmeliydi ve görevini nasıl yerine getireceğine ilişkin herhangi bir kuşkusu yoktu. Kadın sonunda ona adamın adını vermiş ve suyla dolu bir küvetten söz etmişti. İnsanın başının zorla suyun altında tutulmasını, bu şekilde soluk almanın nedenli zor olmasından söz etmişti. Birden aklına çocukluğunda pazar günleri gittiği kilisenin okulu geldi. Cehennemin ateşleri günahkarları bekliyordu. O günlerde duyduğu korku hala yüreğinin bir köşesinde capcanlı duruyordu. Hiç kimse günahların nasıl ölçüldüğünü bilmiyordu ve cezaların nasıl ve ne zaman uygulanacağını da bilen yoktu. Bu korkusundan annesine hiçbir zaman söz edememişti. Annesinin son dakikalarını çok merak ediyordu. Polis memuru François Bertrand her şeyin çok çabuk olduğunu belirtmişti mektubunda. Büyük olasılıkla annesi acı çekmemişti. Belki de başına nelerin geldiğini anlamaya bile fırsatı olmamıştı. Ama Bertrand bunu nasıl bilebilirdi? Bundan nasıl emin olabilirdi? Yolun üstünden bir tren geçti, vagonları saydı. Sonra da birden ortalık derin bir sessizliğe büründü. Ateşle değil diye geçirdi içinden. Ama suyla, günahlar suyla akıp gider. Saatine baktı. Sonra da ayakkabılarından birinin bağcıklarının açıldığını fark etti. Eğilerek ayakkabısını sıkıca bağladı. Güçlü parmakları vardı. Son birkaç günden beri peşinden ayrılmadığı ve şimdi de gelmesini beklediği adam kısa boylu ve şişmandı. Sorun çıkarmayacaktı. Her şey bir an içerisinde olup bitecekti. Karşı kaldırımda bir adam köpeğini dolaştırıyordu. Kaldırımda yankılanan ayak sesleri ona eski siyah beyaz bir filmi anımsatmıştı. En kolay şeyi yaptı. Yani birini bekliyormuş gibi bir tavır takındı. Daha sonraları köpekli adamın kendisini anımsayacağından emindi. Tüm yaşamı boyunca kendisine dikkatleri çekmemeyi, kendini görünmez kılmayı öğretmişti. Bunun da geleceğine yönelik içgüdüsel bir hazırlık olduğunu ise yeni yeni anlıyordu. Köpekli adam gözden kaybolmuştu. Arabasını yolun karşı tarafına park etmişti. Lund'un merkezinde olmalarına karşın yine de trafik yoğun değildi. Köpekli adamdan başka kimseler de yoktu sokakta. Hazırdı, her şey yolunda gidecekti. Adamı gördü, aynı kaldırımda kendisine doğru ilerliyordu. Uzaklardan bir yerden gelen bir araba sesi duydu. Birden hastalanmışçasına iki büklüm oldu. Adam yanında durarak iyi olup olmadığını sordu. Dizlerinin üstüne çöktü ve adam istediği, beklediği gibi davrandı. yanına yaklaşarak ona doğru uzandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Acaba arabasına kadar gitmesine yardım eder miydi? Arabası az ilerideydi. Adam kolunu tuttu. Adama yaslandı. Tam tahmin ettiği gibi adam ona sıkıca sarılmıştı. Ama adam hiç de güçlü değildi. Onu arabasına kadar götürdü ve yapabileceği başka bir şey olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledi. Adam arabanın kapısını açtı. Bez parçasına uzandı. Eterin uçup yok olmasını engellemek amacıyla bez parçasını plastik bir torbaya koymuştu. Bezi torbadan çıkarması yalnızca birkaç saniye sürdü. Sokakta hala kimse yoktu. Hızla dönerek bezi adamın yüzüne bastırdı. Adam kendini kurtarmaya çalıştı ama o çok daha güçlüydü. Adam sendelemeye başladığında onu bir eliyle yakalayıp arabadan içeri attı. Her şey çok kolay olmuştu. Direksiyonun başına oturdu. Yanlarından bir araba geçti. Onun hemen arkasından da bir bisikletçi. Arka koltuğa uzanarak bezi adamın yüzüne bir kez daha bastırdı. Adam kısa bir süre sonra bayıldı. Göle gidinceye kadar adam ayılmayacaktı. Göle gitmek için Swanahome ve Brodda yollarından geçti. Boş bir kamping alanında arabayı durdurdu, ışıklarını söndürdü ve arabadan indi. Çevreye kulak verdi, çıt çıkmıyordu. Baygın adamı sürükleyerek arabadan çıkardı. Arabanın bagajından bir çuval çıkardı. Çuvalın içinde taş parçaları vardı. Adamı çuvalın içine koyup çuvalı bağlaması düşündüğünden de uzun sürmüştü. Adam hala baygındı, onu iskeleye taşıdı. Başının üstünde bir kuş kanatlarını çırparak geçti. Çuvalı dalga kıranın ucuna koydu. Fazla beklemeyecekti, bir sigara yaktı. Sigaranın alevinde elini inceledi. Titremiyordu. 20 dakika sonra çuvalın içindeki adam ayılmaya başlamıştı. Hareket etmeye başladı. Banyoyu düşündü, kadının anlattıklarını düşündü ve çocukluğunda boğarak öldürdüğü kedileri çuvallara doldurup denize atardı. Adam bağırmaya başladı, çuvalın içinde çırpınıp duruyordu. Sigarasını söndürdü. Düşünmeye çalıştı ama kafasının içi bomboştu. Çuvalı ayağıyla iterek göle attı ve arkasını dönüp uzaklaştı. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 276.